Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 28 İsven 1402, Hicri Kameri 7 Ramazan 1445 ve Miladi Takvim'de 18 Mart 2024 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Allah'a yakarışlar, Hidayet Hadisi ve İran'a Gezelim isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Suriye'nin güçlendirilmesinin bölgenin güvenliği ve istikrar açısından faydalı olduğunu belirtti. İran önümüzdeki yıl Suriye'ye 500 milyon dolar ihracat yapmayı planlıyor. Zimbabwe Kadın İşleri Bakanı İranlı kadınların ilerlemesinin mutluluk verici olduğunu belirtti. İran, Venezuelalı öğrencilere yönelik bursları artırmaya hazır olduğunu belirtti. Ve saldırgan rejimin Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor şimdi haberler. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Suriye'nin güçlendirilmesinin bölgenin güvenliği ve istikrar açısından faydalı olduğunu belirtti. İran'ın verdiği habere göre İslam Devrimi Dini liderinin temsilcisi ve İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Al-Ekber Ahmadiyan, pazar günü Tahran'da Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile bir araya gelerek İran ile arasındaki güçlü ilişkileri ele alarak İslam Devrimi'nin zaferinden bu yana başlayan iki ülke soykırımcı İsrail rejimine ve terör gruplarına karşı direniş ekseninin bir üyesi olarak Suriye milleti ve hükümetinin direnişini övdü. Ali Ekber Rahmediyan ayrıca İran ve Suriye arasındaki çeşitli alanlardaki ekonomik işbirliğine işaret ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin başta ekonomik alan olmak üzere her boyutta genişletilmesine vurgu yaptı. Bu arada Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas da Şam ile Tahran arasındaki ilişkilerin her yönüyle geliştiğini vurgulayarak tekfirci teröristler ve DAEŞ ile mücadele yıllarında İran hükümetinin ve halkının Suriye'ye verdiği ve hala da devam eden desteğini takdir etti. Gazze şeridindeki gelişmelere değinen Suriye Savunma Bakanı bu gelişmelerin herkese soykırımcı Siyonist rejimin yenilgisini gösterdiğini belirtti. IŞİD'in yenilgiye uğratılmasının ardından Suriye ile İran arasındaki ilişkiler artık genişledi ve çeşitlendi. Bu ilişkilerin her alanda gelişmesi yönünde açık beklentiler bulunmakta. İran Ticareti Geliştirme Örgütü Batı Asya Bürosu Genel Müdürü 1403 yılında Suriye'ye 500 milyon dolar ihracat yapılmasının planlandığını bildirdi. Abdullah Emir Rabihavi, ekonomik aktivistleri İran ve Suriye'de ticareti teşvik etmeye ve İran ile Suriye arasındaki ilişkileri genişletmek için planlanan programlardan uluslararası ve özel sergileri canlandırmaya çalışmak için iki ülke arasında bir bilgilendirme konferansı düzenleneceğini belirtti. İran Ticareti Geliştirme Örgütü Batı Asya Ofisi Genel Müdürü yurt içi sergilerin yanı sıra ticaret heyetlerinin de yeniden canlandırılmasına vurgu yaparak Suriye'de iki ticaret merkezinin faaliyete geçirilmesinin yanı sıra bir ticaret merkezinin de gönderilmesinin planlandığını söyledi. Suriyeli yetkililerin ve ekonomi aktivistlerinin önümüzdeki yıl İran Expo'ya katılma davetine değinen Abdul Emir Rabihavi, bu fuarın hedeflerinden birinin de B2B toplantısı ve yan ziyaretler düzenleyerek İran'ın geliştirmesi için fırsatlar sağlamak olduğunu sözlerine ekledi. İran-Suriye Ticareti ve Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde Yüksek Sanayi Komiteli'nin oluşturulması da gündemde. Zimbabwe Kadın İşleri Bakanı, İranlı kadınların kaydettiği ilerlemeden memnun olduğunu ve İran hükümetinin kadınları güçlendirmeye yönelik eylemlerinden hayrete düştüğünü belirtti. Zimbabwe Kalkınma Kadın ve Sosyal İşlerle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanı Bayan Harmonika Swanga, İran İslam Cumhuriyeti Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı İnsiye Hazali ile New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde görüşme sırasında İran'a ziyaretine değinerek şunları kaydetti. İran hükümetinin desteği Zimbabwe halkının mücadelesi iki ülke arasındaki ilişkinin temelini güçlendirdi. Harmonika Stavanga, Batılı hükümetlerin İran ve Zimbabwe'ye uyguladığı haksız ve tek taraflı ekonomik yaptırımların da kadınlar ve kız çocukları üzerinde baskıya neden olduğunu belirtti. Hazali de bu toplantıda ayrıca iki ülkenin sömürgecilik karşılıklı ve bağımsızlık tarihinin ikili ilişkileri derinleştirdiğini belirtti. Görüşmenin sonunda her iki taraf Gazze'li kadınların durumunu içler acısı olarak nitelerken masum Gazze halkına karşı işlenen insanlık suçuna bir an evvel son verilmesine vurgu yaptılar. İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Başkan Yardımcısı ve İran Öğrenci İşçileri Örgütü Başkanı Venezuelalı öğrencileri verilen bursları artırmaya hazır olduklarını duyurdu. İslam'ın verdiği habere göre Haşim Dadaşpur, Tahran'daki öğrencilerin ve Venezuela Bilim Camiası'nın refahından sorumlu Eğitim Bakan Yardımcısı Hamid Teodor Cruz Gonzalez ile yaptığı toplantıda şunları belirtti. İran, Venezuela'dan daha yetenekli öğrencileri burs sağlamaya hazır. Bursun İran ve Venezuela'nın iki hükümeti arasında tanımlanabileceğini belirten Dadaşpur, öğrencilerin bir kısmına Venezuela tarafından bir kısmına da İran'dan burs verileceğini, ilgilenen diğer öğrencilerin ise İran'da özgürce eğitim görebileceğini sözlerine ekledi. Hamid Teodor Cruz Gonzalez de Venezuela ile bilimsel işbirliği sağladığı için İran hükümetine teşekkür ederek Venezuelalı öğrencilerin derslerin kalitesinden ve İranlı profesörlerin öğretme şeklinden oldukça memnun olduklarını belirterek Venezuelalı öğrencileri İran'a göndererek eğitimlerini yanı sıra Venezuela ulusu ve hükümeti için zafer ve direnişin sembolü olan İran'ın zengin kültürünü de tanıdıklarını açıkladı. 17 ile 19 Nisan 2024 tarihleri arasında Nairobi'de düzenlenecek olan Kenya Sağlık Fuarı'nın 24. baskısına 16 İranlı bilgi tabanlı şirket katılacak. 35'ten fazla ülkenin katılımıyla ve mevcut boşlukların doldurulması hedefiyle düzenlenen 24. Kenya Sağlık Fuarı, başta Afrika kıtası olmak üzere yurt dışında en son yeniliklerin sergilenmesi ve iş ilişkilerinin güçlendirilmesi için büyük bir fırsattır. Merhaba Ajansı'nın İran İslam Cumhuriyeti Bilim, Teknoloji ve Bilgiye Dayalı Ekonomiden Sorumlu Başkan Yardımcısına dayanarak verdiği habere göre 16 İranlı bilgi tabanlı şirket tıp, tıbbi ekipman ve laboratuvar olmak üzere 24. Kenya Sağlık Fuarı'nda sergilenecek. Bu rapora göre büyük müşterilerle iş görüşmeleri yapılması, hastane ziyaretleri, bu alanda faaliyet gösteren özel sektörle ilgili gerekli düzenlemeler, bu şirketlere verilen hizmetler arasında yer alıyor. İran İslam Cumhuriyeti son yıllarda kaliteli ürün üretme yeteneğiyle uluslararası pazarlara yönelmiş ve bilgiye dayalı her türlü ürünü dünyanın diğer ülkelerine ihraç etmeyi başarmıştır. Aksa Tufanı operasyonunun 163. gününde soykırımcı İsrail rejimi askerlerinin Gazze şeridinin farklı bölgelerine saldırıları devam ediyor. Merhaba Ajans'ın verdiği habere göre Siyonist ordusunun Gazze şeridinin merkezindeki El-Nusayrat kampındaki bir eve saldırması sonucu iki Filistinli şehit oldu. Siyonist rejimin Gazze şeridinin doğusundaki Şecaiye kasabasına düzenlediği saldırıda bir kişi şehit oldu, 6 kişi de yaralandı. Siyonist ordunun Gazze şeridindeki merkezindeki El-Beriç kampına düzenlediği topçu saldırıda da bir Filistinli şehit oldu. Gazze şeridinin merkezindeki El-Magra ve Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'ta El-Karara bölgeleri de soykırımcı İsrail ordusunun savaşçıları ve topçuları tarafından hedef alındı. Filistin Sağlık Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada Siyonist işgal güçleri geçtiğimiz gün ve gecede bu bölgede Filistinli ailelere yönelik 9 büyük katliam gerçekleştirmiş ve en az 93 Filistinli şehit olmuş ve 130 kişi de yaralanmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı Siyonist rejimin Gazze şeridine düzenlediği saldırıda 7 Ekim'den bu yana şehit sayısının 31.645 olduğunu açıkladı. Soykırımcı İsrail rejiminin Gazze şeridine düzenlediği vahşi saldırılarda da 73.676 kişi yaralandı. Gazze şeridinden ulaşan bir başka haberde ise Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadına bağlı Serayi El-Kuds Tugaylarının Gazze şehrinin güneybatısındaki Siyonist askerlerin mevzilerine saldırısında bir İsrail askerinin öldürüldüğüdür. Aksa Tugayları açıklamasında ayrıca Siyonist askerlerin Deir ul-Balah'ın doğusunda toplanma merkezini ve silahlarını hedef aldıklarını belirtti. El-Halil'in eski kentindeki caminin imamı işgalci Siyonist rejim askerleri tarafından şehit edildi. Filistin El-Yom'un haberine göre Siyonist askerler Tulkerim doğusundaki Emta bölgesine saldırarak eski El-Halil kentindeki camiye ateş açtı. Bunun sonucunda bir din adamı şehit oldu. Akçı rejim güçlerinin Nablus'a yönelik saldırısında bu bölgede şiddetli çatışmalar yaşandı. Siyonist rejim güçleri ayrıca Kalkilya'nın güneyindeki El-Mudur köyü ile El-Halil'in kuzeyindeki Beyt-i Amr bölgesiyle Cenin şehrinin batısındaki El-Arka köyüne de saldırdı. Saldırgan güçler ayrıca Nablus şehrine de saldırı düzenleyerek buldozerler dahil olmak üzere askeri teçhizatlarıyla şehrin altyapısını yok ettiler. Filistin Kızılay'ın belirttiğine göre Filistinli bir genç Siyonist askerler tarafından vuruldu. İsrail askerleri Filistinlilerin evlerinin yanı sıra bölgede gençlere de arama yaptı. Siyonist yerleşimciler Nablus şehrinin güneyindeki Burin köyünde de Filistinlilerin evlerine saldırdı. Filistin Sağlık Bakanlığı yayınladığı raporda Siyonist rejimin Gazze şeridinde geçen yıl 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana Batı Şeria'da şehit sayısının 435'e ulaştığını duyurdu. Siyonist ordunun Filistin halkına karşı işlediği suçlara tepki olarak mücahit tugaylarına bağlı güçler kısa menzilli füzelerle Gazze şeridinin güneyinde Siyonist ordusunun mevzilerini hedef aldı. Lübnan Hizbullah'ı da Gazze'deki kararlı Filistin milletine destek olmak, onun cesur ve onurlu direnişine destek olmak amacıyla dün Barkan roketleriyle Ramim kışlasını hedef aldı. Filistin İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Tugayları Gazze'de İsrail'e ait bir insansız hava aracını düşürdü. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları yaptığı açıklamada bu güçlere bağlı mücahitlerin Gazze şehrinin doğusunda Siyonist rejim ordusunun piyade kuvvetlerine ait Skylark insansız hava aracını düşürdüğünü belirtti. Lübnan Hizbullah güçleri ayrıca Siyonist rejimin El-Asi bölgesine ait casusluk ekipmanlarını da bombalayıp Güney Lübnan'daki Vassani şehrinin önündeki toplanma yerini hedef aldı. Filistin Enformasyon Merkezi, işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki El-Mutla kasabası çevresindeki Siyonist rejim ordusunun üzerinden birinin Lübnan'ın güneyinden roket saldırılarıyla hedef alındığını duyurdu. Siyonist rejim ordusu Gazze şehrine cinayetlerini başlaması ardından Lübnan Hizbullah'ının Filistin milletini ve Filistin direnişini desteklemek amacıyla Filistin'in işgal altındaki kuzey bölgelerinde bu rejimin askeri mevzilerini hedef alması bölgede yaşayan Siyonistleri dehşete düşürdü. Bu bölgelerdeki yerleşim yerlerini ve on binlerce insan direniş saldırıları korkusuyla yerleşim yerlerinden kaçtı. Bu süreçte saldırgan rejim güçleri Lübnan'ın bazı bölgelerini top ve hava saldırılarıyla hedef aldı. Farklı ülke halkları çeşitli gösteriler düzenleyerek mazlum Filistin halkına desteklerini bir kez daha dile getirdiler. El Cezire'nin verdiği habere göre Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri gösteri düzenleyerek Siyonist rejimin Gazze şeridindeki Filistinlere yönelik soykırım savaşının derhal durdurulmasını ve bu bölgede derhal ateşkes yapılmasını talep etti. Filistin taraftarlarının Paris'teki gösterilerinde protestocular Fransız hükümetini soykırımcı Siyonist rejimin Filistinlere karşı işlediği suçlara karışmakla suçladılar ve Fransız hükümetinden ülkenin soykırımcı Siyonist rejimi askeri ihracatını durdurmasını ve bu tür saldırılardan kaçınmasını istediler. Bu gösterilerde ayrıca İsrail ürünlerinin Fransa'ya ithal edilmesi talep edildi. Avustralya'nın Melbourne kentindeki Filistin yanlısı öğrenciler de miting düzenleyerek Filistin kurtarılmalı, Filistin mücadelesi devam ediyor sloganı attılar. Kanada'nın Toronto kentindeki Filistin destekçileri de Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun bağış toplanma etkinliği önünde bir gösteri düzenleyerek onu soykırımcı Siyonist rejimin Filistin'e karşı işlediği suçları desteklemekle suçladı ve Gazze şeridinde derhal ateşkes çağrısında bulundu. Öte yandan İsveç vatandaşları da gösteriler düzenleyerek mazlum Filistin halkına desteklerini ilan ettiler. Reuters haber ajansı bilgili kaynaklardan alıntı yaparak X sosyal ağının sahibi Elon Musk'ın Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatları için yüzlerce casus uydu inşa ettiğini bildirdi. Bilgili kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre Elon Musk'ın şirketi SpaceX Amerikan Ulusal Keşif Ofisi ile gizli bir sözleşme imzaladı. Ve sırada bültenimizin son haberi var. Avrupa Birliği, Kuzey Atlantik Antlaşması NATO'nun belirlediği savunma standartlarını karşılamak için yıllık 50 milyar avronun üzerinde bütçe açığıyla karşı karşıya. Financial Times'a göre Almanya'nın Münih Üniversitesi Rhenis Ekonomik Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen son araştırmanın bulgularına göre 2023 yılında Avrupa ülkeleri arasında Almanya, 2023 yılında Avrupa ülkeleri listenin başında yer alacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Esven 1402, Hicri Kameri 8 Ramazan 1445 ve Miladi 18 Mart 2024 Pazartesi. ...90 yıl önce bugün Hicri Şems 28 Esven 1312'de önde gelen Şii, fakih ve tarihçi Molla Muhammed Haşim Horasani vefat etti. Hicri Şems'i 1242 yılında İran'ın kutsal kentlerinden Meşhed kentinde dünyaya gelen Horasani dini ilimleri öğrenmek için kutsal Necef-i Eşref kentine gitti ve orada 12 yıl boyunca önde gelen alimlerden Ahund Horasani ve Seyyid İsmail Sadr gibi hocalardan dersler öğrendi. Horasani'nin günümüze değin bıraktığı eserler arasında Muntahabül Tevarih ve Hüsnül Akibe Fi Saadetül Hatime gibi eserlere değinebiliriz. Bu önde gelen alim ve tarihçi nihayet Hicri Şemsi 28 Esven 1312'de veya Hicri Kameri 3 Zilhicce 1352'de 70 yaşındayken Kutsal Meşhed kentinde Hakk'a yürüdü ve aynı kentte toprağa verildi. 12 yıl önce bugün Hicri Şems 28 Esfen 1390'da İran'ın önde gelen müzisyeni ve 3 yaylı setar çalgısı Celal Zolfun'un vefat etti. Celal Zolfun'un Hicri Şems'i 1316 yılında Fars vilayetinin Abade şehrinde doğdu. Çocukken ailesiyle birlikte Tahran'a geldi ve 10 yaşındayken müzisyen bir ailede müzik öğrenmeye başladı. Çalışmalarına devam etmek için Ulusal Müzik Konservatuvarı'na gitti ve burada yaylı çalgılar ve keman gibi diğer enstrümanlarla tanıştı. Nurali Burumend ve Dariush Saffet gibi İran geleneksel müzisyenleriyle tanışması ona otantik İran müziği ve üç telli çalgının geniş olanakları hakkında yeni bir anlayış kazandırdı. Hicri Şems'i 1346 yılından beri faaliyetlerini üç telli çalgı üzerine yoğunlaştırdı. Tahran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra oradaki İran müziğini koruma ve yayma merkezinde yaylı çalgı dersleri verdi. Celal Zolfun'un İran müziği alanında aralarında Golisetberg ve Ateşi Dernistan albümlerini sayabileceğimiz birçok yazılı ve sesli eser bırakmıştır. Ayrıca diğer eserleri arasında Mestane, Sarmestan ve Şabaşıgan'dan da söz edilebilir. Üç tel için özel ders kitabı yazan ilk kişidir. Ayrıca Zulfunu'nun görüşlerini ve yaşamını, müzik ve meslek yaşamına dair bazı anılarını anlatan Golisetberg adlı kitabı da yayımlandı. Zulfunu'nun 27. Fecr Müzik Festivali'nde İran müziğinin seçilen çehresi olarak seçildi. ...770 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Ramazan 675'te İranlı ünlü hakim ve müneccimlerden Katebi lakaplı Necmeddin Ali'de bir an vefat etti. Katebi'nin ilk yaşam yıllarından herhangi bir bilgi yokken ancak onun yaşamından öyle anlaşılıyor ki Hoca Nesreddin Tusi Katebi'den Mara'daki rasathane içinde yardımcı olmasını istedi. Katebi hikmet ve mantık dallarında birçok eser kaleme aldı ki bunlardan Camiül Dakaik ve Hikmet el Eyn adlı eserlere değinebiliriz. ...59 yıl önce bugün 18 Mart 1965'te Mısır'ın eski kralı Melik Faruk hayata veda etti. 1920 yılında dünyaya gelen Mısır'ın eski kralı Melik Faruk dünyaya geldiği zaman babası 1. Fuat olarak bilinen Ahmet Fuat Paşa Mısır'da tahta geçmişti. O dönemde Mısır İngilizlerin hegemonyası altındaydı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınından öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
İsrail'den Gazze'ye gece boyu bombardıman.
Yeni Asya.
Sandığa ilk kez gidecek seçmen sayısı belli oldu.
Ve Milli Gazete.
2 aylık açık 304 milyar TL.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 16 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde devlet kanalları iktidarın aparatı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Son seçim sürecinde onlarca yandaş kanalların yanı sıra devlet kanalları da iktidar partisi borazanı haline getirilmiş. Bilindiği gibi 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde TRT'de Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'la 58 saat canlı yayınlara propagandası yapılırken Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'na sadece 52 dakika yer verilmesi büyük tepkilere sebebiyet vermişti diyen yazar
Yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ne var ki bütün devlet imkan ve araçlarının iktidardakilerce hoyratça kullanılmasıyla yetinilmeyip devlet televizyonlarının da iktidar partisi propagandasında tepe tepe istimaline tam gaz devam ediyor. Buna göre devlet ekranda tek partili dönemde TRT Haber günlük yayınlarında yine muhalefete bir dakika bile yer vermiyor. Daha 27 Şubat'ta ana muhalefet liderinin yaptığı bir değerlendirmeye göre anayasal bir kurum olarak özerk ve tarafsız olması gereken TRT, AKP'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı kurumu 29 dakika ekrana çıkarırken Millet İttifakı'ndan seçilen İmamoğlu'na 0, Ankara'da iktidar adayı Altınok'a 17 dakika ayırırken Mansur Yavaş'a da 0 ve İzmir'de iktidar partisi adayına 26 dakika yer verirken rakibine 0 dakika yer vermiş. Yani muhalefete bir saniye bile yer vermemiş. Hasılı vıcık vıcık siyasi tarafgirlik ve partizanlıkla muallel antidemokratik ve hukuk dışılığı bu seçimde de tekrarlayan devlet kanalları iktidarın aparatı haline getirilmiş. Tespit şu ki Serap'a yanlı ve yandaş yayınlarıyla öncelikle yayıncılık ilkelerini berhava eden besleme yandaş medyayı sollayıp muhalefeti adeta çok sayan haliyle TRT tam gaz iktidarın propaganda aracına dönüştürülmüş. Bu çarpıklık her haliyle sırıtıyor. RTÜK üyesi Tuncay Keser'in ifadesiyle kamu yayıncısı olan ve 85 milyonun vergileriyle fonlanan TRT, özellikle seçim dönemindeki canlı yayınlarda iktidarla muhalefet arasında 78 katlık uçurumla dayattığı yayın politikasıyla anayasayı ve TRT kanununu çiğnemekle iktidar radyo televizyonu haline gelmiş. Bundandır ki TRT'ye Tayyip radyo ve televizyonu diyenler var. Oysa halkın vergileriyle finanse edilen kurum evvela anayasa gereği tarafsız yayıncılıkla yükümlü. Zira anayasanın 133. maddesi ve 2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanunu uyarınca tarafsız bir kamu tüzel kişiliğe sahip bir kamu yayın kuruluşu olması gerekiyor. Buna göre TRT yayın tarafsızlığı esasıyla kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için halkı ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapmak, tek yönlü taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin grubun çıkar çevresinin menfaatlerine alet olmamak zorunda. Ne var ki TRT göz göre göre iktidarın seçim kampanyasının bir parçası, parti propagandasının bir aleti ve aracı haline getirilmiş. Muhalefete iktidarın 60'ta, 70'te hatta %1 yer vermesi bu tespiti teyit ediyor.
Tahran Radyosu.
Murat Çabas 16 Mart tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Kriter ekonomi ise iktidarın şansı yok" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde eğer vatandaşların tercih kriteri ekonomik durum olursa hükümetin kazanma ihtimali yok. Vatandaşa normal zamanlarda mikrofon uzatıldığında ve en önemli gündeminiz nedir diye sorulduğunda hep birinci sırada ekonomik sorunlar, geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı diye ifade ediyorlar. Böyle olmasına rağmen maalesef aynı vatandaşların önüne sandık konulduğunda yaşadığı bu sorunları düşünerek değil, tamamen ideolojik bir bakış açısıyla oyunu kullandı diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ve bu sebepten dolayı ne 20 yıldır ekonomiyi daha da kötüye götüren iktidar değişti, ne de böyle başarısız bir iktidarı defalarca iktidardan düşürebilecek fırsatı varken düşürmeyen muhalefet değişti. İktidar ekonomide ülkeyi tamamen çöküşe götürmesine rağmen vatandaşların dini ve milli duygularını siyaset malzemesi yaparak oyunu korumaya çalışıyor. Ana muhalefette vatandaşla dini ve milli duygularla ters düşerek iktidarın değirmenine su taşıyor. Esasen 20 yıldır oynanan iktidar muhalefet tiyatrosunun özeti bu.
Bu tiyatronun neticesinde kaybeden millet oldu, devlet oldu, bugünümüz ve yarınımız oldu. İnşallah bu önümüzdeki seçimlerde seçmenin kriteri ekonomi olur. Bu sefer oyunu iktidara ya da ana muhalefete vererek boşa kullanmaz. Şimdi güncel ekonomik verilere bir göz atalım. Hazine ve Maliye Bakanlığı Şubat ayına ilişkin bütçe verilerini paylaştı. Buna göre bütçe Şubat'ta 153 milyar 798 milyon lira. Ocak-Şubat döneminde ise 304 milyar 517 milyon lira açık verdi. Önceleri yıllık 50-60 milyar lira bütçe açığı verirken şimdi aylık bunun kat kat fazlası her ay ve yıl yeni rekorlar kırarak bütçe açığı veriyoruz. Hükümet hala bu tablo karşısında bir ekonomik başarıdan bahsedebiliyor. Bunun neresi başarı? Üstelik her sıkıştığında dini duygularla oynanan iktidar iş devasa faiz ödemelerine gelince pek dini hatırlamıyor. Faiz giderleri Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre %60,2 artışla 54 milyar 830 milyon liraya ulaştı. Ocak-Şubat dönemindeki faiz giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre %216,5 artarak 175 milyar 923 milyon lira oldu. Görünen o ki bu sene sonunda hem bütçe açığı tarihi bir rekor kıracak hem de faiz giderleri. Ama iş oy istemeye gelince siyasetçilerimizin dilinde faiz lobileri şöyle, faiz lobileri böyle, faiz hakkında nas var ifadeleri uçuşuyor. Bütçe faiz lobilerine, rantiye gruplarına, örtülü masraflara 5 tane partinin seçim giderlerine gidince elbette vatandaşların payına da hiçbir şey kalmıyor. Emeklilerimiz 10 bin liraya, emekçilerimiz ise 17 bin liraya talim etmek zorunda kalıyorlar. Üstelik açlık ve yoksulluk sınırının yüksek enflasyonla birlikte sürekli arttığı bir ekonomik ortamda. Örtülü harcama 2024 yılının Ocak-Şubat döneminde 2 milyar 182 milyon TL'ye ulaştı. Geçen senenin aynı döneminde 561,9 milyon TL olan örtülü harcama yıllık bazda %238 oranında artmış oldu. Bari %70 resmi enflasyon oranında artsaydı. Ama resmi enflasyon sadece vatandaşların gelir artışı için kullanılıyor.
İsmail Hakkı Akkiraz, 16 Mart tarihli Milli Gazete'de İsrail'in zulmünü durduracak Müslüman lidere başlıkla yazısını okucularla paylaşıyor. Siyonist İsrail Gazze'de zulmüne, soykırımına devam ediyor. Gazze'li Müslümanlar direniyor. Müslüman çoğunluk ise seyrediyor. Bu ortamda Ramazan ayına girdik. Müslümanlar olarak öyle bir haldeyiz ki bu Siyonist zulmü durdurma imkanı varken bu imkanları millet ve devlet olarak niçin seferber etmiyoruz? Biliriz ki tek kişilik hükümet yetkili Sayın Erdoğan, bu Siyonist zulmü durduracak imkan ve kudrete sahiptir diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Böyle bir adım atılmadığı için Siyonist İsrail hala çocukları, kadınları, masum insanları öldürmeye devam ediyor. Sayın Erdoğan bir konuşmasında bizim hatalarımızı bize söyleyin, bizi eleştirin, biz de hatalarımızı düzeltelim dediği için bir kardeşlik görevi olarak kendisinden şu adamları atmasını milletimiz ve insanlık adına talep ediyoruz. Hayat kitabımız Kur'an, zalimlerin yanlarında oturmayı bile hoş görmüyor, yasaklıyor. Allah, işi gücü fesat olan inkarcı Yahudileri Davut'un lisanıyla lanetliyor, onlara gazap ediyor. Kur'an bu inkarcı Yahudileri bize bütün yönleriyle tanıtıyor. Yine sizin tanımınıza göre bir de terör devleti olan İsrail'in Gazze'de işlediği bu soykırımın liderliğiniz altında oluşacak bir İslam gücü tarafından durdurulması, bölgede yaşayan Museviler, Hristiyanlar ve Müslümanlar bakımından hayati önem taşımaktadır. Çünkü Amerika, İsrail ve Avrupa Birliği ülkeleri sahip oldukları Siyonist itikat gereği Musevilere, Hristiyanlara ve Müslümanlara ayrım yapmaksızın zulmetmeyi hak sebebi sayıyorlar. Bu itikat kabul edilir bir şey değildir. Adaletten yana, barış içinde yaşamak isteyen büyük insanlık ailesini bu Siyonist zalimlerin zulmünden kurtarmak sizin için büyük bir izzet ve şeref olacaktır. Bu Ramazan ayı ve dünyanın içinde bulunduğu şartlar size bu imkanı ve fırsatı fazlasıyla sunmaktadır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Türkçe Türkçe'ye servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Türkçe Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Türkçe'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Allah'a yakarışlar.
Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Allah. Ya Allah.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Ey güldüren ve ey ağlatan! Uzun zamandan beri benim mutluluklarım kısa sürüyor. Görüyorum fakat gözlerimden mutluluk gözyaşları akmıyor. Kalbim kahkahalarımın sesini duymuyor. Kendimi aynada görüyorum. Gözlerimin altı morarmış ve çökmüş. Allah'ım, yüzüm gülmüyor. Biliyorum, hayatta bazı günler her şeyi siyah görürüz. Hiçbir şey bizi mutlu etmez ve başarıya umutlu değiliz. Huysuz ve üzgünüz. Yalnızlık, umutsuzluk ve günah duyguları yaşıyoruz. Izdırap her yanımızı sarıyor. Bu bunalımda yalnız olmadığımızı, bunun şehir hayatının monotonluğu sonucu olduğunu biliyoruz. Bu duygular genelde bir yenilgi, hüsran, bazen de sebepsiz yere yaşanıyor. Fakat benimkisi bunlardan hiçbiri değildir. Ne bir şey kaybetmişim, ne yenilmişim. Ben sadece moralimi kaybetmişim. Ve hiçbir hedef beni harekete geçirmiyor. Sabah geç saatlere kadar yataktayım ve düşünüyorum. Ne olacak ki? Bugün de dünkü gibi. Psikoloğa gittim. Bunalımda olduğumu anladım. Her yıl milyonlarca insanın yaşadığı sorun ve birçok insan gücünün çalışmasını engelleyen duygu. Hatta bazı hastalar yardım almak fikrinde bile değil.
ve belki de böyle bir sorun yaşadıklarını bile bilmiyorlar. Biliyorum, her şey düşündüğüm kadar kötü değil. Fakat bunu düşüncelerime ekleyemiyorum. Benim birçok olumsuz ve kötü düşüncem yanlış algılarımdan kaynaklanıyor. Fakat onları kontrol edemiyorum. Biliyorum, tanımak insan düşüncelerinin son ürünüdür. Bu yüzden sağlıksız düşünce de sağlıksız ürün getirir. Fakat düşüncelerimi kontrol edemiyorum. Allah'ım, ey yaratıp düzene koyan, ey takdir edip hedefe götüren, beni huzura kavuştur. Düşüncelerime huzur ver, hayallerimi bana geri ver. Hayal etmeden savaşacak gücüm olmaz. Allah'ım, ey belayı kaldıran, ey gizli yakarışı işiten, beni hayata ve hayatı bana geri kazandır. Allah'ım, ey batmışı kurtaran, ey helak olana necat veren, beni şimdiye geri getir ve dünleri ve yarınları aklımdan sil. Arif'in biri Allah'a bugün sadece bugünün ekmeğini bana ver demiş. Ben de kendimle tekrarlıyorum. Allah'ım, ey hastaya şifa veren, dünlerimi ve yarınlarımı emanet al ve gençlik ve mutluluğu bana geri kazandır. Ki ruhum huzur bulsun ve tekrar sağlığına kavuşsun. Allah'ım, ey güldüren ve ağlatan, ey öldüren ve dirilten, sen gülmek ve ağlama sahibisin. İnsan senin dergahına günahlarını itiraf edince hafifliyor. Ağlıyor fakat mutlu oluyor. Ruhu kanatlanıyor ve günahlardan arınma duygusu onu güldürüyor. Şimdi bu mübarek Ramazan ayında beni kabul buyur. Allah'ım, sadece bugünün ekmeğimi bana ver. Amin. Ey yaradıp düzene koyan, ey takdir edip hedefe götüren, ey belayı kaldıran, ey gizli yakarışı işiten, ey batmışı kurtaran, ey helak olana necat veren, ey hastaya şifa veren, ey öldüren ve dirilten, ey güldüren ve ağlatan, ey saptıran ve hidayete erdiren, münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten ya Rabbim.
يا من خلق فسوى يا من قدر فهدى يا من يكشف البلوى يا من يسمع النجوى يا من ينقذ الغرقى يا من ينجي الهلكى يا من يشفي المرضى يا من أضحك وأبكى يا من أمات وأحيا يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى سبحانك يا لا إله إلا أنت.
Hep rüyamda yataklarla dolu bir odada, yataklardan birinde olduğumu gördüm. Bunu defalarca gördüm. Fakat yetimhane görünce bunun benim hayatımın bir parçası olduğunu anladım. Benim de bir annem, bir babam varmış. Beni küçük bir kundağa sarmış. Yün bir battaniyede sokağa bırakmışlar. Yanakları tombul, beyaz bir erkek çocuk. O yün battaniyeden başka, hayatımda hiçbir iz yok. 6 yaşıma kadar herkesin böyle yaşadığını sanırdım. Ve ailenin anlamını bilemezdim. İlkokul 4. sınıftayken hassas şartlarımın farkına vardım. Markete kadar gider dönerdim. Fakat anne babaları ile gelen ve ellerini tutan anne babaları görünce hayatımda bu sevgiden mahrum olduğumu anladım. Okulda veli toplantısı olunca üzülür, neden şimdi bir annemin olmadığını düşünürdüm. Uyurken bu büyük bir yara olurdu. Beni okşayacak, masal okuyacak birinin olmaması. Okulda kendi kendime hayaller kurardım. Hayalimde bir anne, bir baba, bir de küçük kız kardeşim vardı. Babamın petrol firmasında çalıştığını, yüksek maaş aldığını, annemin ise edebiyat lisansüstü mezunu olarak kız lisesinde çalıştığını ve evimizin de elit bir semtte olduğunu söylerdim.
Tahran Radyosu.
Günün birinde en samimi arkadaşımla kavga ettik ve arkadaşlığımız bitti. Onu kaybedince dünyada başka bir sığınağım olmadığını hissettim. Biz yetimhane çocukların büyük sorunlarından biri anne babamız olmadığı için başkalarına çok bağlanırız. Ve bu ilişki bitince de büyük darbe alırız. Allah'ım, ey asla mağlup olmayan galip, ey yaratılmış olmayan sanatkar, sen beni yarattın ve ben senden başka kimsem yok. Ne zaman daralırsam kimsesizlikten, sen beni kendine daldırırsın. Öyle ki başkalarına gönül bağladığım ve seni unuttuğum için gökyüzüne bakmaktan utanırım. Sen beni yarattın. Anne ve baba bakımı olmadan hayatta kalmamı istedin. Ben bir mucizeye benziyorum. Ey Allah'ım, senin mucizen. Ey mahluk olmayanı yaradan, ey kendisine sahip olunamayacak malik. Ben bu yıllarda çok büyüdüm.
birçok zamanlar çocuklar oturup ağlarlar. Onların hatta uğrayacak teyze ve halaları vardır. Benim ise kimsem yok. Fakat bazen kendi yalnızlığımı unutur ve onları teselli ederim. Annen baban yoksa da kendi ayaklarının üstünde durabilir ve hayatını yaşayabilirsin derim. Fakat onlar da kimsenin anne ve babanın yerini asla dolduramayacağını söylerler. Doğru diyorlar. Belki ben de boşuna konuşuyorum. Allah'ım, ey mağlup ve zelil olunamayan kahir, ey yüceltilmeye ihtiyacı olmayan yüce, sen bize huzur ver, sen bizim anne ve babamız ol, sen bizim sığınağımız ve dostumuz ol, tıpkı şimdiye kadar olduğun gibi. Allah'ım, ey korunmaya ihtiyacı olmayan koruyucu, ey yardıma ihtiyacı olmayan yardımcı, ben ne zaman seninle dertleşsem annemin dizlerine uzandığımı ve beni okşadığını hissediyorum. Babamın yanı başımda durduğunu, elini uzatarak benden ayağa kalkmamı ve üzülmememi istediğini hissederim. Allah'ım, ey bir an bile gayip olmayan şahit, ey asla uzaklaşmayan yakın, sen benim babamsın, sen benim annemsin. Öğretmenimiz bir keresinde şöyle demiş. Bir rivayete göre Hazreti Musa aleyhisselam Allah'a şöyle der. Sen benden uzak mısın ki ben seni çağırınca bağırayım, yoksa yakın mısın ki seninle fısıldaşayım? Yüce Allah şöyle buyurmuş. Eğer beni düşünüyorsan seninle birlikteyim ve eğer beni düşünmüyorsan maalesef mesafeler çok uzaktır. Garibin biriyle Allah birlikteydi her zaman. O görmüyor, Allah'ım derdi uzaktan. Allah'ım, ey bir an bile gaip olmayan şahit, ey asla uzaklaşmayan yakın, sen benim annem, babam, sonsuza kadar dostumsun. Fısıldaşmalarımda ve ağlayacak olduğumda huzurumsun. Ey asla mağlup olmayan galip, ey yaratılmış olmayan sanatkar, ey mahluk olmayanı yaradan, ey kendisine sahip olunamayacak Malik, ey mağlup ve zelil olunamayan kahir, ey yüceltilmeye ihtiyacı olmayan yüce, ey korunmaya ihtiyacı olmayan koruyucu, ey yardıma ihtiyacı olmayan yardımcı, ey bir an bile gayip olmayan şahit, ey asla uzaklaşmayan yakın, münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten ya Rabbi.
يا غالبا غير مغلوب يا صانعا غير مصنوع يا خالقا غير مخلوق يا مالكا غير مملوك يا قاهرا غير مقهور يا رافعا غير مرفوع يا حافظا غير محفوظ يا ناصرا غير منصور يا شاهدا غير غائب يا غريبا غير بعيد سبحانك يا لا إله إلا أنت
Evet değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu programa İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Geçen bölümde İslam açısından düşünce ve düşünmenin önemini ve bu konuyla ilgili bazı hadis ve ayetleri anlattık. Bugün yine aynı konuya devam edeceğiz. İslami kaynaklarda akıl ve düşünce üzerine birçok rivayet vardır. Bu konu üzerinde rivayetlerin çokluğu, İslam dini Allah'ı tanımayı ve insanların saadet ermelerini ve kurtuluşunu akıl ve düşünce üzerine inşa ettiğini gösterir. Hadis kaynakları arasında en muteber kaynaklardan biri olan Kafi Usulü adlı kitabın bir bölümü akıl ve cahillik konusuna ayrılmıştır. Bu kitapta İmam Ali Aleyhisselam'dan nakledilen bir hadiste şöyle anlatılır. Hazreti Cebrail, Hazreti Adem'e nazil oldu ve şöyle dedi. Ben sana üç muhibeti anlatmakla görevlendirildim. Öyle ki sen bunlardan birini seçmeli ve başkalarına bırakmalısın. Hazreti Adem nedir onlar diye sordu. Hazreti Cebrail şöyle karşılık verdi. Akıl, perva ve din. Hazreti Adem, ben aklı seçtim diye karşılık verince, Hazreti Cebrail de perva ve dine şöyle dedi. Onu bırakın ve kendi işinize bakın. Ancak perva ve din şöyle dediler. Biz nerede akıl olursa onun yanında olmak ve ondan ayrılmamakla görevliyiz. Hazreti Cebrail şöyle karşılık verdi. Madem öyle, o zaman siz de görevinizi yerine getirin. Bu sözlerin ardından Hazreti Cebrail göklere yükseldi. Bu tabir, akıl ve düşünce ve pervabe dinle ilişkisi hakkında kullanılabilecek en ince tabirdir. Çünkü eğer akıl dinden ayrılırsa kolaylıkla yok olur veya sapar. Öte yandan perva da insanı çirkin amellerden ve günahlardan sakındıran ve gerçekte marifet, akıl ve düşünce ağacının meyvesidir. Gerçekte bu hadis, Hazreti Adem'in fevkalade bir görüşü olduğunu ve üç özellik ve imtiyaz arasında birini seçerken en üstün olanı yani aklı seçeni ve böylece bu seçim sayesinde dinini ve pervasını da koruduğunu gösterir. İslam dininde bir kanun vardır. Şöyle ki, aklın hükmettiği her şeyi şeriat de kabul eder. Bu durumun tersi de doğrudur. Yani şeriatın hükmettiği her şeyi akıl da benimser. Dolayısıyla İslam dininde hükümlerin dayandığı temellerden biri akıldır. İmam Sadık Aleyhisselam'dan nakledilen bir hadiste şöyle okumaktayız. Akıl, müminin işaretidir. Gerçekte sağlam akıl, insana hakkı batıldan ayırt etme gücü kazandırır ve imansız insan bu güçten yoksundur. Buna göre ilahi peygamberlerin söyledikleri her şey akıl ve mantığa uygundur.
Tahran Radyosu.
Bir gün bir grup sahabe Allah Resulü'nün huzurunda bir Müslümanı övmeye ve takdir etmeye başladı. Resulullah, Efendimiz onun aklı nasıl diye sordu. Sahabe arz etti, ''Ya Resulullah, biz onun ibadette çabaları ve hayır işlerinden söz ediyoruz ama siz aklını soruyorsunuz.'' Allah Resulü şöyle buyurdu, ''Akılsız ve ahmak bir insandan gelen musibet, fıskı fucur işleyen günahlardan, gelecek kötülükten daha beterdir. Yüce Rabbim kıyamet gününde kullarının makamını akıl ve düşüncelerine göre yüceltir.'' Ve kullar buna göre ilahi kata yakınlaşır. Yine Allah Resulü'nden bir başka hadiste şöyle nakledilir. Bir insanın iyi ahlakı ve dürüstlüğü haberi size ulaşınca bununla yetinmeyin ve onun aklı ve düşüncesinin doğruluğuna bakın ve idrak gücünü ölçün. Çünkü herkesin amelinin mükafatı aklına göre verilir. İslam açısından insanı kemal erdiren ve gelişmesine vesile olan şey akıldır. Akıl, ilahi bir mahluk olan insanı onu yaradana ulaştırır. Kuşkusuz insanın ilahi kata yaklaşması yolunda bazı engeller vardır ve onu doğru yoldan saptırabilir. Bu engellerden biri de şehvettir. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Eğer insan şehvetine galip gelebilirse o zaman aklını aşikar etmiş olur. Öfke de doğru düşünmeyi engelleyen bir başka engeldir. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Gerçek hikmet ve ilimden yararlanmayan insanlar akılları öfke ve şehvet sonucu hasarlanan kişilerdir. Gaflet de aklın gelişmesine mani olan engellerden biridir. İmam Ali Aleyhisselam'ın tabiriyle eğer bir insan gafil olursa kalbi, aklı ve batını ölmüş olur. Rivayetlerde bencillik ve kibirden de akılcılığı engelleyen bir etken olarak söz edilmiştir. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam bu çirkin sıfat hakkında şöyle buyurur. Kibir gibi rezil bir sıfatın tutsağı olan kimse hem aklına ve hem beynine zarar vermiş, hem doğru tanıma ve marifet özelliğinden de mahrum olmuştur. Ve son olarak şu noktaya da değinmek gerekir ki akıllı insan bu dünyada aklıyla türlü faziletlere ve kemallere nail olabileceği gibi kıyamet gününde de aklı ve ilmine uygun olarak hesap verir. Nitekim İmam Bâkır Aleyhisselam şöyle buyurur. Yüce Allah kıyamet gününde kullarının hesabına fani dünyada verdiği akla göre bakar. Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Muhterem dinleyiciler, programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın gezilecek yerleri.
Değerli dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri isimli dizi sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Burucat şehrini ziyaret etmek istiyoruz.
Loristan'ı ve cazibelerini görmek her yolcu için benzersiz bir anı yaratır. Loristan şehrinin kendine has rengi ve kokusu vardır ve her biri Allah'ın yarattığı güzel doğasıyla turistleri şaşırtmaktadır. Örneğin yazılmaya ve hatırlamaya değer güzel Burucat şehri.
Şehrinin girişinde çevresinde çeşitli kebapçılar ve başka yiyecek dükkanları bulunan bir meydan vardır. Orada kahvaltı ve dinlenme için arabayı durdurmuşlar, ardından Keperge Boğazı'na doğru gittik. Burcard'ın kuzeybatısındaki bu güzel boğazda sadece yürüyerek veya bisikletle geçilebilen bol dolambaçlı kalıcı bir nehir vardır. Biz burayı yürüyerek geçtik.
Nehrin her iki tarafında dağcılık yolu vardır. Bu boğaz Keperge'nin son köyünden başlar ve Venai denilen bir bölgede sona erer. Bu boğaz dağcılar için en iyi ve en güzel dağcılık yollarından biridir ve içinde iki ılıca taş köprü ve Mahfi denilen bir mağara ve raf vardır. Kuzeybatıdan güneybatıya doğru gidersek Fedek Parkı eğlence kompleksini göreceğiz. Bu kompleks Çoğa Eğlence Tepesi'ne yakındır. Bu park Burucert'teki en büyük şehir parkıdır. Bu parkta Gelerut nehrinden gelen suyla dolan birbirine bağlı 3 göl vardır. Bu göl Batı İran'daki en büyük yapay göldür.
Fedek Parkı'ndan görebildiğimiz Çoğa Tepesi'ne gidiyoruz. Bu tepe Bam-ı Burucerd olarak bilinir ve güzel bir eğlence yeridir. Şehrin güzel manzarasını buradan görebiliyorum.
Çuğa Tepesi'nde efsanevi heykeller vardı. Bu heykelleri sorduğunda Areş Kemangir'in heykelidir dediler. Onun yanında bir dizi vahşi yaşam heykeli vardı. Çuğa Tepesi'nde çok yıldızlı oteli ve anonim şirketlerin çiçek bahçesini görebilirsiniz.
Bu eğlence mekanlardan sonra öğle yemeği için şehirdeki bir kebapçıya gittik. Çünkü burger kebabının şimdiye kadar yediğimiz diğer kebaplardan farklı olduğunu duymuştuk ve bu farkı eylemde de hissetmek için gittik. Dürüst olmak gerekirse o kadar lezzetli ve suluydu ki önceki tüm kebapların tadını unuttum. Etin tazeliği, şişleme yöntemi ve etin kavrulma miktarı bu yörenin kebaplarının özel olmasının başlıca nedenleridir.
Biraz dinlendikten sonra güzel Burucer şehrini gezmeye devam ettik. Burucer'den güneydoğusuna 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bişe Dalan sulak alanına gitmeye karar verdik. Yerliler ona Bişe Dalan sulak alanı derler. Burası yerli ve göçmen kuşların ve hayvanların ana yaşam alanlarından biridir. Ancak şimdi bunun bir kısmı tarım arazilerine tahsis edilmiştir.
Ne yazık ki başlangıçtaki büyüklüğü 930 hektar olan bu sulak alanın şimdi 79 hektarı kalmıştır. Bu sulak alan halkın kötü muamelesi nedeniyle ender bitki ve hayvan örneklerini kaybetmiştir.
Tahran Radyosu.
Buradan sonra Batı İran'ın mimari şaheserlerinden biri olan Burucer Ulu Camisi'ni ziyaret edeceğiz. Bu cami şehrin doğusundadır. Oradaki rehbere göre caminin inşaatı Hicri Gameri 3. yüzyıla kadar uzanıyor ve eski ateşkedenin üzerine inşa edilmiştir. Caminin kubbesinin yerden yüksekliği 20 metredir ve anlaşılan bu caminin yapıldığı ilk yıllarda minaresi yoktu. Hicri Gameri 1209'da bu camiye minareler eklenmiştir.
Bu bina Sasani mimarisiyle İslam dönemi mimarisinin bir bileşimidir. Camiye girdiğimizde görkemli tuğla şebistanlarından geçtik ve ardından üzerine şiirlerin kazındığı 9 basamaklı güzel bir minberle karşılaştık. Mimariyi seven tüm arkadaşlarıma bu güzel camiyi ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Camiden sonra İmamzade Cafer Aleyhisselam'a gittik. Bu İmamzade Şiilerin 4. imamı olan Hazreti İmam Zeynül Abidin'e 5 vasıtayla ulaşır.
Bu imamzade şehrin çok eski mezarlığın çevresinde yer almakta ve burada üstüne Kufi yazısıyla yazılmış çanak çömlekler bulunmuştur. Bu imamzade tarzı Selçuklu dönemi mimarisine kadar uzanıyor ve oradaki tablette Hicri Gameri 717 tarihi gözüme çarptı.
Daha sonra Kemaluddin Tabatabai'nin tarihi evine gittik. Bu ev Buruca'daki Seyit olan Tabatabai ailesinden olan ve din adamlarından ve Hacı Kemaluddin Nebevi Tabatabai'ye aitti. Bu evin özelliği tuğlaları, çinileri ve ahşap kapı ve pencereleridir. Kaçar dönemine ait lüks evlerden biri olan bu ev, Kültür Mirası Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür ve bu müze Buruca'daki tek müzedir.
Bu ev 3 katlıdır ve geniş bir avluya, birkaç şebistan ve salona ve bir şahnişine sahiptir. Girişi uzun bir koridor şeklinde olup at ahırının girişi de bu kısımdadır. Giriş koridoru kuzey tarafında ana binanın bulunduğu geniş bir avluya açılmaktadır. Binanın güney cephesi depo, mutfak ve banyoya ayrılmıştır. Batı tarafında bir su kanalı bulunmaktadır ve teras da bu kısımdadır.
Yapının doğu cephesinde tonuz bir görünüme sahip yüksek bir duvar bulunmaktadır. Odaların ve oturma odalarının içindeki tavan alçıdan olup tavan çerçeve işlemelidir. Odalarda pek çok tablo görülebilmekte. Şömine üzerindeki tablolardan birinin yanında ressamın adı Nimetullah Nekkaş olarak yazılmıştır. Üstad Nimetullah Nekkaş, Buruca'nın usta ressamlarından biriydi ve bu eseri 3 yılda ortaya koymuştur.
Ardından bir kısmı yeni keşfedilen Burucert Kalesi'ni görmeye gittik. Anlaşılan yapı kazısı sırasında tesadüfen bulunmuştur. Burada eski su temini, tesisatı ve sistemi vardı ve bu sistem çerçevesinde içindeki su ve çamuru arıtmak için toprak küpler kullanılırdı ve suyu arıtırdı.
Eski Burucert şehrinin ilki tüm şehri çevreleyen ve 57 kulesi olan İki koruyucu katmana sahip olduğu ve iç katmanının da hükümet kalesi için özel bir koruyucu katman olduğu anlaşılıyor. Bu eski şehir muhtemelen hakkında turistlere daha fazla bilgi verilecek olan, önümüzdeki yıllarda bilinecek olan keşfedilmemiş gizemler ve sırlarla doludur ve biz şimdilik sadece bu kısmına vardık.
Son olarak da yerlilerin Rasa dediği Burucert Çarşısı'nı gezdik. Çarşıda give ve çorap, iplik ve sicim, bakır kaplar ve geleneksel kumaşlar satan dükkanlar dikkatimizi çekti. Burucert şehri bir dünya kadar tarihe ve güzel doğaya sahip olsa da ister istemez bu şehre yaptığımız geziyi sonlandırıyor ve yol üzerinde başka şehirlere gitmek istiyoruz.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Gezilecek Yerleri isimli programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizde turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri, Suriye'nin güçlendirilmesinin bölgenin güvenliği ve istikrar açısından faydalı olduğunu belirtti. İran, önümüzdeki yıl Suriye'ye 500 milyon dolar ihracat yapmayı planlıyor. Zimbabwe Kadın İşleri Bakanı, İranlı kadınların kaydettiği ilerlemeden memnun olduğunu ve İran hükümetinin kadınları güçlendirmeye yönelik eylemlerinden hayrete düştüğünü belirtti.
İran, Venezuelalı öğrencilere yönelik bursları artırmaya hazır olduğunu bildirdi. 17 ile 19 Nisan 2024 tarihler arasında Nairobi'de düzenlenecek olan Kenya Sağlık Fuarı'nın 24. baskısına 16 İranlı bilgi tabanlı şirket katılacak. Aksa Tufanı operasyonunun 163. gününde soykırımcı İsrail rejimi askerlerinin Gazze şeridinin farklı bölgelerine saldırıları devam ediyor. El Halil'in eski kentindeki caminin imamı işgalci Siyonist rejimin askerleri tarafından bir din adamının şehit olduğunu belirtti. Gazze'de Siyonist rejime ait bir İHA düşürüldü. Filistin'e yönelik destek gösterileri dünyada devam ediyor. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız (0) 98 21 22 01 36 82. Ayrıca (0) 98 21 22 01 36 82 veya (0) 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevap